Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Örtü ve elbise konusunu, kıyafet konusunu gündeme getirmeye başlamıştım. İnşallah konuyu tesettür yönüyle ve kıyafetin bazı hususlarına dikkat etme yönüyle devam ettirmeye çalışacağım. Maalesef insanlarımız gözleriyle düşünüyor, gözleriyle etkileniyorlar. Akıllarını, ruhlarını, gönüllerini hayata yansıtmakta ve iç dünyasının dışına, elbisesine, hayatına yön vermesine yönelik gayretlerde az bulunuyorlar. Kıyafetlerin, dış görünüşün insanın yaşayışına, iç alemine de etki ettiğini elbette değerlendirmek zorundayız. Kıyafetin de kendine ait bir dili vardır, bir kartvizittir, bir kimliktir, bir sestir, bir davetiye veya bir frendir kıyafet diye değerlendirmiştik. Elbisenin elbette bir mesajı vardır. Bir ihramın veya bir kefenin mesajıyla efendim bir batı tipli kıyafetin ya da bir pijamanın, bir geceliğin söylediği söz herhalde çok farklı olacaktır. İşte modayla hangi dünya görüşünü insanın beğenip kabullendiği daha iç dünyasının dışa kıyafet yönüyle yansımasından ortaya konulabilir. Onun için ülkeyi batılılaştırmak isteyen yöneticiler işe kıyafetle başlamışlar. Kıyafet devrimlerini öne çıkartmışlar. İkinci Mahmut'tan işte Cumhuriyet kurulunca kıyafet konusunu diğer devrimlerden öne geçiren anlayış, dışta değişiminin içteki değişime çok büyük çapta etki edeceği değerlendirmesinden yola çıkılarak yapılmıştır. Dolayısıyla bugün eski zamanın temel devrim giysisi olarak kabul edilen şapka gibi kravat, bir batı uygarlığının simgesi durumundadır. Hani bazıları Müslümanların başörtüsüne bu bir simgedir diyorlar. Evet, İslami bir simgedir başörtüsü. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'ın bir ayetidir, bir delildir, bir işarettir, bir simgedir. Bir Müslümanın Müslüman olduğuna dair bir sembol ve bir işarettir. Bir köyün minaresi, camisi ne ise bir Müslüman hanımın da başörtüsü odur. Aynı zamanda bunun tersi de öyledir. Başörtüsüzlük de bir simgedir. Batı tarzı giyinmenin, batı tarzı inanmanın, batılı insan tipi olmanın, İslami ölçülere riayet etmemenin bir simgesi, bir sembolü, bir işaretidir. Haramların bir sembolüdür. Başörtüsü insana nasıl Allah'ı hatırlatırsa, başörtüsüzlük de insana şehveti, dişiliği, cinsiyeti ve batı tarzı inanç ve yaşayışı hatırlatır. Dolayısıyla İslami kıyafetlerin simge olduğu kadar, İslam dışı kıyafetlerin de İslam dışı inancın, yaşayışın bir simgesi olduğunu unutmamak zorundayız. Kravatı sadece bir bez parçası olarak görmüş olsaydı insanlar, onu niye resmi dairelerdeki memurlara, okullardaki öğrencilere mecbur tutmuş olsunlardı? Dolayısıyla o bir simge olduğundan, bir bez parçası olmaktan çok öte bir anlam yükleniliyor ve o yüzden bir memur belki kravat takmadığı için işinden olabiliyor. Bir öğrenci kravat takmadığı için ceza alıyor. Halbuki ne faydası vardır? Ne örtünmeye, ne bir ihtiyaca cevap verecek bir durum söz konusu değildir. İşte yakanın arasından aşağıya doğru sarkıtılan bir bez. Ama temsil ettiği bir simge özelliği ile batının, batılı olmanın, batılı hayat tarzının, batılı inanç ve yaşama biçiminin bir simgesi olarak kravat bazıları açısından çok önemli. Onların kravata verdiği önemi Müslüman başörtüsüne vermez ise onlar kadar bile olayın ehemmiyetine idrak etmiyor demektir. O yüzden batılılar bir kadının kıyafetine aşırı şekilde önem verirken özgürlük putlarını, demokrasi anlayışlarını, insan hak ve hürriyetlerini Müslümanın bir peçesi veya başörtüsü konusunda ayaklarının altına çiğneyebiliyorlar. Putlarını helvadan putlar gibi yiyebiliyorlar. Özgürlük filan artık söz konusu olmuyor. Batı'da başörtüsü ısrarla suç sayılmak için girişimlerde bulunuyor, tartışılıyor, peçe yasaklanılıyor. Demokrasi, özgürlük, insan hakları, kadın hakları diye çığırtkanlık yapan Batı, bu anlayışlarını İslami bir simge karşısında kıyafetin çok önemli olduğundan dolayı ayaklar altına alabiliyor. Tunus ve Türkiye, Orta Doğu ülkelerinde başörtüsüne en büyük çapta tavır takınan iki ucube ülke haline gelmiş. Diğer Orta Doğu ülkelerinde başörtüsü hatta insanlara sevdirilmeye çalışılırken, Batı'ya karşı kendi ülkelerini koruyacak kendi dinamikleri olarak kabul edilirken, bu iki ülkede maalesef yönetim tarzı kamusal alan denilen halka açık yerlerde başörtüsünü yasaklama girişimlerinde her yıl daha olumsuz noktada aşırılığa doğru meyledebiliyorlar. Bu işte insanların savunduğu zihniyetle, inançla aslında alakalıdır. Demokrasi, hak, özgürlük filan tabirlerinin arkasında bir inancın ortaya konması başörtüsü konusunda test mahiyetindedir. O yüzden Müslümanlar en azından kafirlerin tesettürsüzlüğü önemsediği kadar, kravatı, başı açıklığı önemsediği kadar Allah'ın emrini önemsemeli ve onların batılılığın, İslam dışı yaşayışın bir simgesi olarak görmek istediklerini Müslümanlar İslami simge olarak örtülerine, kıyafetlerine değer vererek, önem vererek göstermelidirler. Modernizm bir din gibi dayatılıyor. Herkes tek tip olacak. Dolayısıyla erkeklerin başka bir özgürlüğü yoktur. Takım elbise ya da takıma benzeyen bir pantolon ve üstünde cekete benzeyen bir üst giysi ya da gömlek. Tabii ki resmi kıyafet olarak da kravat. Onun dışında pek bir tarz yoktur. Yer yer varsa hippi tarzı denilecek şekilde o da belli bir yapı içindedir. Halbuki bakıyoruz Osmanlı kıyafetlerinde yüzlerce erkek başlığı söz gelimi vardı. Herkes kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi meşrebine, kendi mesleğine uygun bir başlık giyerdi. Kıyafetlerde de onlarca, yüzlerce çeşit farklılığa ne yapıyoruz? Rastlıyoruz Osmanlı kıyafetlerinde. Kadın ve erkek kıyafetlerinde de hep böyle zengin çeşit ve tercih imkanı vardı. Şimdi ise böyle insanları robotlaştırma, makineleştirme ve tek tip halinde Batı hayatının globalleşerek, dünya globalleştirilerek bütün insanlara, bütün ülkelere dayatılmasının bir göstergesi kıyafette de kendini gösteriyor. O yüzden Müslümanlar kendine has bir inancı, yaşayışı, ahlakı ortaya koymanın bir uzantısı olarak kıyafet yönünü de önemsemeliler. Maalesef kıyafet devrimi de tartışılamaz. Nice ülkede tabular söz konusudur. Başörtüsü de enine boyuna okullarda gündeme getirilmesinde sakıncalar görülür. Bu her şeyi putlaştırmak, tabulaştırmak ve zihniyet olarak bazı şeyler konusunda hala batı tarzı diyerek batılı savunmanın bir putu savunmak kadar ilkel ve bağnaz bir yapıya sahip çıkılmasını işte yer yer televizyonlarda, basın yayında, devlet kademelerinde şahit oluyorsunuz. Evet, özgürlük bir tarafta, kadınlara örtüsüyle yaşayış, okul veya sosyal alanda, kamusal alanda hayat tanımamak öteki tarafta kıyasıya birbirleriyle mücadele edebiliyor. Batı taklitçiliği Tanzimat'la birlikte devlet politikası olarak gündeme gelmiş ve hala bu uygulama ısrarla okul öğrencilerinin kıyafetlerinde, her türlü memurlarda, kadın erkek kıyafet mecburiyetinde, belirli tip kıyafet mecburiyetinde kendini gösteriyor. Evet, bu biraz kaportaya, imaja, efendim makyaja, maskeye verilen önemi ortaya koyması açısından Batı'nın sırıtan bir yüzü olarak değerlendirilebilir. Vitrin ve çarşı putları da şeytanın yuvası haline gelmiş. Bu ortam içerisinde kışkırtmalar, tahrikler, kışkırtılmalar, artık çocuklara tecavüzün çok rahat işlenebileceği bir ortamı kıyafetle de bağlantılı olarak, kadın kıyafetinde aşırı özgürlükçü bir tavırla da medyanın, televizyon veya boyalı basının ortaya koyduğu sahnelerle de devletin Kur'an kurslarına, İslami eğitim veren çalışmalara müdahale etmesi ile mukayese edilince, ahlaksızlıklara, her türlü çirkefliklere en küçük çapta yasak koymayan, hatta onları özendirenleri bilinçli bilinçsiz destekleyen bir yapısının da çok büyük katkısı ve rolü vardır. Evet, reklamlardan, işte sadece bir saç için şampuan reklamından bile yola çıkarak zihniyeti değerlendirebilirsiniz. İşte bakacaklar, bakacaklar diye bir şampuan reklamı söz gelimi. Bir kadının saçının bile insanların, erkeklerin bakmasına nasıl alet edilebileceği, erkekleri nasıl kışkırtacağı ısrarla vurgulanır ve kadınlar, erkekler nasıl kendisine bakacaklar, o şekilde giyinmeye, o şekilde saç veya makyajını yapmaya özendirilir. Başörtülü kızlarımızın, kadınlarımızın bile bu dayatmaya, bu aşırı özendirilmeye tahammülleri olmadığından, müdafaa güçleri olmadığından, onlar da başörtülü tavırlarıyla, yapılarıyla yine gençleri, erkekleri kendilerine baktırmanın bir yolunu arayıp buluyorlar ve tesettür modaları, defileleri efendim ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bak bana diyen tesettürlü giysiler veya başörtülü çıplaklar etrafımızı rahatlıkla sarabiliyor. Yani örtünmek için mi, güzel görünmek için mi insanlar giyiniyor tartışılabilir. Herhalde örtünmek için, tesettür için giyinen şuurlu az sayıda Müslümanlar var. Onun dışında insanlar örtünmek için değil, tam tersine daha açıkken cazip gelmeyecek şekilde kıyafeti bir çıplaklık unsuru olarak değerlendiriyor. Cazibe unsuru olarak erkeklerin daha çok kendisine bakmasına vesile olsun diye kıyafeti bir olta gibi, erkeklerin önüne yem gibi ortaya koyuyorlar. Evet, dolayısıyla öyle bir anlayışa gelindi ki örtülü kadınlar bile evden dışarıya çıkarken yarım saat aynanın karşısında başörtülerini, kıyafetlerini, yüzlerini efendim çeki düzen vermek için uzunca uğraşacak ve dışarıya çıkarken kocalarına süslenmedikleri kadar, evlerinde kendilerine çeki düzen vermedikleri kadar örtülü kadınlar ve kızlarımız bile artık kendilerini erkeklerin çok cazip şekilde görmesi için gayret edecek hale geldiler. Evet, tesettür de artık modalaştı. O da bir aksesuar gibi duruma geldi. Artık insanlar bir zamanlar adet için, örf için örtünüyorlardı. Şimdi de modaya uymak için örtünmeye başlandı. Bir zaman yüzün görülmesi caiz midir diye tartışılırken şimdi daracık pardesü bile denmeyecek kıyafetler içerisinde sadece başın örtülmesi yeterli kabul edilecek bir anlayışa gidildi. İnsanlar kadın olarak dışarıda kişiliğiyle toplum hayatında yer alması gerekirken dişiliğini öne çıkartan, dişiliğiyle piyasada bulunan bir yapıya geldi. Artık Müslüman tüccarların bile önemli bir kesimi manken tipli genç kızları çalıştırma, sekreter şeklinde iş verme durumuna geldi. O kadınlar da maalesef müşteri avlayacak bir alet olarak kendilerine bakıldığının farkına ya varmıyorlar ya da gönüllü olarak bu oyuna katılmış oluyorlar. Yani takva elbisesi, haya tavrı gitti. İslam medeniyetinin temel unsuru olan hanımların sadece insan olarak, kişi olarak toplumda yer alması Batı tarzı yaşayışla, anlayışla birlikte Batı tarzı devletin yönlendirmesiyle artık cinsiyetin öne çıkardığı Batı uygarlığının bir unsuru halinde ortaya çıkmaya başladı. Aslında eskiden örtü bir zarf kabul edilirdi. Zarfın içi başkası okumasın diye, sadece sahibi okusun diye kapanır idi. Zarfın içine konurdu kıymetli mahrem kabul edilen yazılar. Kadının kıyafeti de bu şekilde değerlendirilirdi. Artık öyle olmaktan çıktı, kartvizit, kartpostal haline geldi kadının kıyafetleri. Herkesin rahatlıkla okuyabileceği, görebileceği, bakabileceği bir unsur oldu. Kadının iş hayatına girmesi, işte erkeklerin nice yönüyle ifsadına da, toplum hayatının bozulmasına da çok büyük çapta yön verdi. Artık bu kıyafetler kadını bacı, kardeş olarak görmekten öte, bayan olarak, hanımefendi olarak bakmaya, görmeye giden bir çizgiyi de ortaya koydu. Barbiler, starlar, mankenler, şarkıcılar, artistler, mankenler artık kızlarımızın, hanımlarımızın model ve örnekleri olmaya başladı. Artık kızlarımız Hazreti Hatice'yi, Hazreti Ayşe'yi örnek almayı bir tarafa bıraktılar. Sümeyye ismini bile alan nice kızlarımız Sümeyye'lere benzemekten çokça haya etmeye başladı. Ama Helga'ları efendim veya işte Natasha'ları örnek alacak bir yapı, bir kıyafet, bir tavır içerisine bilinçli bilinçsiz sokuldu. İnsanın özellikle kadının giysilerinin belli bir ölçü ve kayıt altında bulunması elbette gerekir, bir zarurettir. Örtü ve giysilerdeki kayıtsızlık cinsel güdünün tahrikini, kayıtsızlığını getirir. İşte sınırsız tahrik cinsel güdünün sınırsız tatminini getirir. Bu da mümkün değildir. O yüzden erkeklerin görüntüden çok etkilenmesinden de dolayı tatmin imkanı bulunmadığı bir yerde bir güdünün tahrik edilmesi, insanları kışkırtması bir zulümdür. Dolayısıyla bu zulüm yer yer imkan uygun ortamlar bulunmayınca çok ciddi manada cinsel sapmalara, ahlaksızlıkların çok çirkef boyutlarda ortaya konmasına kadar yol açtı. Artık erkek veya kız çocukları, hatta kundaktaki bebekler bile bu cinsi sapıkların pis niyetlerine alet olmaya gitti. Sık sık medyada artık çocuk pornosu tartışılmaya başlandı. Bilgisayarın çoğunlukla internet konusunda erkeklerin bu sınır konulmayan ve devamlı azdırılan, tahrik edilen cinsel ihtiyaçlarına yönelik kullanıldığını, işte gazetelerin önemli bir kesiminin sırf erkek cinselliğini tahrik etmek için, televizyon programlarının önemli bir kesiminin buna hizmet etmek için kullanıldığını, kadının oyuncak ve alet edildiğini, bir seks objesi olarak değerlendirildiğini, metalaştığını, nesneleştiğini değerlendirebiliriz. Yani bir kamyon tekeri reklamında bile kadın bacağı kullanılıyor ise, bir ciklet sakız reklamı yapılırken bile bir kadının cinsiyetinden, tahrik edici unsurlarından yararlanılıyorsa, bu kadın hakkı, özgürlüğü, kadına verilen saygı filan değil, tam tersine kadını alet etmek, oyuncak etmek, kapitalizmin bir metasına, bir aracı olarak görmek, onu da metalaştırmak, dolayısıyla kadını en büyük çapta oyuncak haline getirerek ona zulmetmek anlamı taşır. Teşhircilik, vitrine sunulan mal ne ise kadın da bu hale getirildi. Haya, iffet, edep, ahlak, namus, ahlak gibi şeyler artık anlamsız birer kelime olmaya başladı. Zina giderek artık zina bile tartışılıyor veya bakirelik ayıp sayılacak bir konumda değerlendirilebiliyor. Bunları uzun uzun aklı başında zannettiğiniz yaşlı yaşlı insanlar gündeme getiriyor. Ayıpmış gibi değerlendiriliyor iffet, haya, namus ve ahlak. O yüzden sevgili dinleyiciler, nefsin midesi yoktur. Azdıkça azar, daha ister. Cinsel yönüyle bu kadar özgür tavırlar nefsi doymaya, nefsi doyurmaya yetmiyor. İnsanlar böylesine nefsi öne çıkarttıkları için daha değişik zevkler arıyor. O yüzden cinsel sapmalar, aşırı cinsi fanteziler adıyla ortaya konulan dejenerasyon, efendim homoseksüellik, çocuklara saldırma veya onlardan tatmin arayışı ve daha bizim bilemediğimiz, ağzımıza alamadığımız, haya ettiğimiz nice çirkeflikler özgürlük kisvesi altında, düzenin koruması altında rahatlıkla piyasaya sunulabiliyor. İsteyen istediği her şeyi seks shoplarda, internetlerde, düzenin rahatlıkla bekçi polis koyduğu, kimse zarar vermesin diye emniyeti yardımcı olarak değerlendirdiği zina evlerinde isteyen istediğini yapabiliyor. Telekızlar işte bir telefon tuşunun ya da bir bilgisayar tuşunun hemen bir tıklanmasıyla emrinize amade olarak gelebiliyor. Oteller bu noktada hizmete sunulabiliyor. Başka şekillerde devreye girebiliyor. Bu hayatın herhalde özenilecek, sevinilecek bir tarafı olmadığını Batılılar da anlamış, batılılaşan insanlar da anlamıştır ama öyle bir çıkmaz sokağa girmiş ki İslam'ın dışında da bir çıkış olmadığından şeytan ve nefisleri de İslam'ı benimsemeye müsaade etmediğinden başka da bir seçeneğinin olmadığını düşünerek hem şikayet ediyor hem de o çizgiyi devam ettiriyor gidiyor. Aile kavramı çok büyük çapta yaralar alıyor. İnsanlarımızın bu cinsel özgürlükleri iş hayatlarına da, normal gündelik hayatlarına da, aile yaşantılarına da, ibadet ve dünya meselelerine ne de, ahireti vurgulayan her türlü ibadet ve anlayışlarına da elbette yansıyor. Ve insan dünyada bile huzursuzluğun, stresin, bunalımın bin bir türlü çirkefliğinin içine giriyor. Evet, zayıf yaratılan insanoğlu, özellikle erkeklerin kadın açıklığına karşı zaafı şeytan ve şeytani güçler tarafından istismar ediliyor ve şeytanın okları olarak hadis-i şerifte ifade edilen bakışlar yönüyle zinalar, ahlaksızlıklar kolaylaştırılıyor. Zinaya yaklaşmayın hükmü devamlı sokakta, çarşıda, herhangi bir durumda çiğnenilebiliyor. Evet, bu noktaya nasıl geldik? Yavaş yavaş geldik. Yani biraz saçın açılmasıyla ne olur? Çarşaf olmasa ne olur? Yüz zaten önemli değildir, caizdir filan denildi. Sonra yavaş yavaş bazı moda ile, biraz makyaj ile, tırnakların boyanması vesairesiyle başladı. Dolayısıyla gittikçe pardesüler daralmaya başlandı. Peçeler atıldı, çarşaflar çıkartıldı. Derken işte diz kapaklarından bir karış aşağıya indi etek boyları. Derken yavaş yavaş yukarılara doğru çıkmaya başladı. Sonra dekolte modaları. Sonra artık göbeğini göstermenin gayet doğal. Erkek kız sarmaş dolaş sokaklarda, çarşılarda yürümelerinin, hayvan gibi aşırı samimi pozlarla sokakta, çarşıda dolaşmalarının gayet doğal olduğu bir ortama yavaş yavaş gidildi. Tabii 10 sene sonra ne olur diye düşünüyorsunuz. Bugünkü çok özgürce göbeğini açıp gezen kızların önemli bir kesiminin annesi başörtülüdür veya yarım yamalak da olsa tesettürün bir kısmına sahiptir. Bu göbeğini bile açmakta beis görmeyen, yarın başka yerlerini de açmaya gayet moda olduğu zaman taraftar olabilecek bir görüntü veren insanların, kadınların çocukları nasıl giyecek? Böylesine bir özgürlük içerisindeki bir hanımın yetiştirdiği bir kızın davranışı ne olacak diye düşünüyorsunuz ve yani hayatın giderek çok çirkef hale geldiğini değerlendiriyorsunuz. Böyle bir hayatın dünyada da insana huzur vereceği, karı koca saadetinin değerlendirileceğini düşünmek mümkün değil. Hele ahirette böyle bir yaşayışın neticesinin ne olacağını değerlendirelim. Evet, toplumda evlenmenin nice zor hale getirildiğini ve evlenemeyen nice kızların, erkeklerin olduğunu düşünelim. Zaten evlenme yaşının da giderek 30'lara yaklaştığını, 20'li yaşların artık evlenmek için erkek kız çok küçük sayıldığı bir dönemde, hele devamlı cinsel tahrikler söz konusuysa insanların nereye doğru gittiğini düşünebiliriz. Evet. Açlara yemek veremiyorsunuz ama onları iştahlandırıyorsunuz ve yemek kokularıyla onları tahrik ediyorsunuz. Bu ne olur? Bugün benzer durumda. Aç bırakılan kedinin önüne devamlı ciğeri gösteriyorsunuz ve onu böyle azgın bir hale getiriyorsunuz. Televole kültürleri, işte plaj veya yaz kıyafetleri, basın, yayın, internet ve aşırı özgürlükler, sonra erkeklerin cinsel saldırılarından şikayet, tecavüzlerden şikayet, çocuklara karşı bile korunmasız bir durum. Bu sebeplerin bu neticeyi vermemesi beklenir mi? Dolayısıyla bu neticeden şikayet ediyorsanız sebepleri ortadan kaldırmanız gerekmiyor mu? Bütün bunların esas problem olarak neticesi İslam'ı önemsememek, Allah korkusunu hiçe saymak gibi sebeplere dayandığını teşhis ederek çözümün İslam'da olduğunu, takvada olduğunu, Allah korkusunda olduğunu düşünmemiz gerekmiyor mu sevgili dinleyiciler? Sadece ahlaki nasihatlerle, kızım şunu giy, işte bu tür ahlaksızlıklar ülkeyi mahvediyor gibi şikayetler veya emirlerle olacak gibi değildir. Dolayısıyla köklü bir iman vermek, insanlara tevhid şuurunu aşılamak mecburiyetimiz var. Allah korkusunu, Allah sevgisini tüm topluma, tüm insanlara veremediğimiz müddetçe yarınlar çok daha kötü, çok daha çirkef olacak. Artık insanlar zorla tecavüz edilmemenin bin bir çeşit uğraşılarına, gayretlerine gitme mecburiyetinde olacaklar. Hani arabaları için kilit üzerine kilit, alarm üzerine alarm koyan, evlerine artık çelik kapı koyan insanlar, kendi kıyafetlerine de böyle tedbirler almadıkları müddetçe, kilitleri örtü olarak koymadıkları müddetçe, kendilerini rahatlıkla göz hırsızlarına peşkeş çektikleri müddetçe, gerisi kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla mallarına, eşyalarına verdikleri değeri kendi namuslarına, kendilerine vermedikleri müddetçe, insanlar çok daha azgın insanların hücumlarına, ahlaksızlıklarına muhatap olacaktır. Çözüm, tekrar edelim, İslam'ı sadece ahlak olarak değil, önce itikat sistemi olarak, iman esası olarak, Allah'ın her şeyi görüp gözlediği ve onun koyduğu kuralların, devletin koyduğu kurallardan da, özgürlük anlayışından da, nefsin arzularından da çok daha önemli olduğu bilincine ulaşmaktadır. Allah'a kulluk yapmaktadır. O neyi emrettiyse bizim için en güzelini emretmiştir. Neyi yasakladıysa o yasaklanan şeyi yapmak bizim için dünyada da büyük zararlara sebep olur şeklinde Allah'a güvenmemiz, Allah'a inanmamız, Allah'a itimat etmemiz, onun bizim iyiliğimizi düşündüğünü değerlendirip ona teslim olmamızdan başka bir çözüm ve çare yoktur. Sevgili dinleyiciler, İslam'ın tesettür emrini hiçe sayan sosyal ve siyasal yapı, öncelikle insanın kendisine zulmetmesine, aile yapısının ve sağlıklı çoğalma ve yetişmenin tahribine sebep olmuştur. Zina, fuhuş gibi nesebi belli olmayan çocukların oluşması, onların baba ve aile yuvasından mahrumiyeti gibi nice fesada, toplumun yıkılmasına sebep olacaktır. Günümüz erkeği sokakta, okulda, iş yerinde, televizyon karşısında habire tahrik olmakta, habire kışkırtılmaktadır. İşte tatmine imkan bulunmadığı bir yerde bir güdünün tahrik edilmesi gerçekten zulümdür. Evet, açlara yemek veremiyoruz diye onları ne diye iştahlandırıp ayaklandırıcı yemek kokularıyla onları tahrik edelim. Evet, o yüzden cinselliği, şehveti problemlere açık ve tatminsiz şekilde bilinç altına yerleştirecek, erkekleri açık veya gizli seks manyağı haline getirecek tavırlar olduğu müddetçe daha şikayet edeceğimiz çok problemler ortaya çıkacaktır. Kadınları da cinsel bir meta haline, reklam aracı ve seks kölesi durumuna getirince kadına hak ve hürriyet vermiş olmayacağız. Tam tersine kadına da erkeğe de büyük çapta zulmetmiş olacağız. Kadınları yine moda, makyaj, parfüm, kuaför, süslenme gibi sektörlerin tuzağına düşürünce, güzelleşme diye takdim edilen seks objesi olma uğruna onun onurunu, ahlakını, kişiliğini, inancını tartışır hale getirecek yolları değerlendirip bu yollardan vazgeçmenin mutlaka İslam'a sarılmanın gereğini kabul etmek gerekiyor. Kur'an'ın ifadesine göre kadın kocasının elbisesi, koca da karısının elbisesidir. Dolayısıyla kadın ve koca birbirlerini eksiklerini tamamlayacak şekilde yardımcı olmalı ve birbirlerinin ahlakını, iffetini korumak için gayret etmelidir. Bunun için de evliliğin kolaylaştırılması gerekmekte. aile hayatının önemi hepimizce tekrar tekrar vurgulanma durumunda kalınmakta ve ailelerimizi birer tembelhane olmaktan, birer televizyon sayesinde kahvehane, otel, lokanta, gazino, stadyum haline getirip sinema salonu olmaktan çıkartıp evlerimizi mescit ve mektep haline getirmenin kurtuluşumuz için, çocuklarımızın kurtulması için, dünyamızın da ahiretimizin de kurtulması için en önemli unsur olarak görmek zorunluluğumuz var. Evet sevgili dinleyiciler, giyecek ve süslenmede çok ciddi haramlar bugün herkesi etkiliyor. Ve haramlar artık kıyafet yönüyle de, giyim kuşam yönüyle de bütün insanları zinaya yaklaştıracak, ahlaksızlığı teşvik edecek noktalara gelmiş. Haramlar bir yasak kadar, bir ayıp kadar önemsenmeyen, Allah'ın emri umursanmayan, cennetin, cehennemin önemli olmadığı bir yaklaşım içerisinde insanlar hayatlarını sürdürüyorlar. Giyinmekten maksat temelde ikiye ayrılır. Birincisi, en önemlisi, giyinmek kişiyi tesettür dediğimiz, örtünme dediğimiz ayıp yerlerinin kapanmasını sağlar. Dolayısıyla giyinmenin temel maksadı tesettürdür, örtünmektir. İkincisi, tabii rüküş giymeyi İslam uygun görmez. Kıyafetimizin de temiz olmasını, güzel olmasını dinimiz tavsiye eder. Tabii temizliğin ve güzelliğin ölçülerini de İslam ortaya koymuştur. Birincisi giyinmekten maksat örtünmedir dedik. İkincisi ise kıyafetin temizliğidir. Kıyafetin tesettüre uygun olması, örtücü olması ve güzel olması yanında sevgili dinleyiciler, temizliği de İslam'ın talimatı arasındadır. Müslüman pis bir şekilde yaşayamadığı, devamlı abdest ile, sık sık gusül abdestiyle vücut temizliğine dikkat ettiği gibi dış temizliğine de, elbise temizliğine de dikkat eder. Kot pantolon gibi, hippi kıyafeti gibi kıyafetlerin pek temizliğe uygun olmadığını değerlendirelim. Onun için saçın başın dağınık olması nasıl uygun değilse, kıyafetin de temiz ölçüler içinde olmaması dinin hoş görmediği bir şeydir diyelim. Tabii bu temizliğin evvela manevi temizlik olan İslami manada tesettüre uygun kıyafetlerle olacağının da altını çizelim. Nasıl abdest almak manevi bir pisliği giderir, günahlardan, manevi mikroplardan insanı arındırır ve bazı ibadetler namaz gibi ancak böyle manevi bir temizlik ile abdest sayesinde mümkün olabilir. Dünyevi nice farklı ibadetler de, farklı güzel yaşayışlar da tertemiz bir kıyafet gerektirir ve aynı şekilde kıyafet de manevi temizliğin bir diğer unsurudur. Yine kıyafet konusunda haramlardan bir tanesi altın ve ipeğin erkeğe haram olmasıdır. Bunlar ancak kadına uygun görülen kıyafetler olarak düşünülmüştür. Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzeyen bir kıyafet giymesi kesinlikle dinimizin yasakladığı kıyafet konusundaki haramlardan bir tanesidir. Kadının elbisesi konusunda uzun uzun ifade etmeyeceğim. Kesin haramlar konusunda şu ölçülere uyulması gerekir. Kadının elbisesi vücudunu göstermeyecek kadar kalın olacaktır. Göğüs, bel, kalçalar gibi şehvet çekici uzuvları teşhir edecek kadar sıkı, dar veya şeffaf olmayacaktır. Maalesef nice örtülü gibi kendisini zanneden kadınlar bellerinin daracık olmasını, kalçalarının ebatını gösterecek şekilde daracık giysilerle, tişörtlerle, bodilerle veya pardesü filan da denilemeyecek kadar dar dış kıyafetleriyle dışarıya çıkabiliyorlar. Dolayısıyla bu tesettür olarak zannediliyor ki elbette bu kadının vücut hatlarını belli eden bir giysinin kıyafet olarak giyilmiş olması tesettür için yeterli olmayacaktır. Evet, yine kadının süslenmesi konusu haramlarla alakalı bir ölçü olarak vurgulanması lazım olan bir husustur. İtidal dini olan İslam, insanların yaratılıştan mevcut olan güzelliklerini belirli hale getiren süsü, boyanmayı, takıyı bazı hallerde mübah kılmıştır. Ama insan fıtratı yaratılışın verdiği bu özellik ve şekilleri değiştirme manasında süs ve makyaj ya da fıtratı değiştirecek bir değişiklikleri İslam şeytani saymış ve yasaklamıştır. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler diyor şeytan Kur'an'ın ifade ettiği şekilde Nisa suresi 119. ayette. O yüzden bazı süsleme ve değiştirme çeşitlerini ifade edelim ki süslenmenin bazılarının tümüyle haram olduğunu değerlendirmiş olalım. Söz gelimi dövme yaptırmak ve dişlerin şeklini değiştirmek, hadis-i şeriflerde bu şeytani bir yapı olarak, fıtratın değiştirilmesi olarak vurgulanır ve haram kabul edilir. Yine bir ihtiyaç, bir zaruret olmaksızın estetik ameliyat, nice büyük paralar sarf edilerek burnun, çenenin, göğüslerin veya bazı uzuvların değiştirilmesi veya işte farklılaştırılması anlamında estetik ameliyatlar kesinlikle caiz değildir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırf güzellik için dişlerini seyrekleştirenleri lanetlemiştir. Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Sırf güzellik için yani bir ihtiyaç olmaksızın yapılan bu tür fıtratı değiştirecek ameliyatlar kesinlikle haramdır, caiz değildir. Hatta kaş aldırmak bile Peygamberimizin lanetine muhatap olunacak kadar ciddi bir problem olarak görülmüş, fıtrata müdahale olarak vurgulanmıştır. Allah'ın yarattığı şekilde Allah'ın verdiği bir kaşın kendine has güzelliği vardır. Bunu inceltmek, değiştirmek, şeklini farklı hale getirmek fıtrata müdahale etmektir. Kadının sadece erkeklerin sakal çıktığı yerlerde biten tüylerini aldırması caizdir. Onun dışında kadının kaşlarını aldırması, yüzünde farklı yapıya gitmesi kesinlikle caiz görülmemiştir. Yine peruk takmak Resulullah'ın men ettiği ve lanetlediği şeylerden bir tanesidir. İster saçı dökülsün, isterse dökülmesin, erkek veya kadının peruk takması kesinlikle caiz görülmemiştir. Bu saça saç ekleme olarak ifade edilen peruk takma, karşısındakini yanıltma olur, ona genç görünme isteği olur, şekli değiştirmek ihtiyacıyla olur. Bütün bunlar haram olmanın etkenleridir. Peruk takmak, hele üniversitelerde başörtüsü konusuna çözüm getirmek için peruk gibi bir şeyi çözüm olarak görmek, İslam dışı bir yaklaşımdır. Cahiliye zihniyetinin hortlamasıdır. Saç ve sakalı boyamak da bazı konularda caiz görülmüş olan bir husustur. Genellikle siyaha veya siyaha yakın renklere ya da kına rengine boyanması tavsiye edilmekle birlikte genel olarak kadınların saçlarını siyaha boyayabileceği, erkeklerin de sakallarını boyayabileceği caiz görülmüştür. Erkeklerin sakal bırakmaları kıyafet konusuyla bağlantılı olarak yine vücuttaki değişikliğe engel olma yönüyle önemli ve İslam'ın simgesi kabul edilecek, Allah'ı, dini, İslam'ı hatırlatan, günahlara da kalkan olabilecek bir erkek ziynetidir sakal. Müşriklere muhalefet edin, onlara benzemeyin, sakal bırakın, bıyığınızı kısaltın hadisi Buhari başta olmak üzere nice hadis kitaplarında ifade edilen sahih hadislerdendir. Dolayısıyla Peygamberimizin 10 civarında sakalı emreden meşhur kabul edeceğimiz sahih hadisleri vardır. O yüzden bazı alimler sakal bırakmayı erkeklere hatta farz saymış, sakalı tıraş etmeyi haram kabul etmiştir. Biz olayı böyle aşırı noktada değerlendirmiyoruz. Nice alimler gibi sakalın farz olmadığını ama çok kuvvetli, çok önemli bir sünnet olduğunu, sakal bırakmamanın haram olmasa da mekruh olduğunu, çirkin olduğunu, erkeği kadınlara benzeten bir yaklaşım olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla kadınlar için başörtüsü kadar değilse de ikinci derecede erkeğin sakalı da bir İslami simgedir, şiardır. Müslümanın dıştan belli olması için erkek konusunda belirli bir özelliktir ve insanlara Allah'ı hatırlatan, kişinin kendisine de Müslüman olduğunu devamlı hatırlatan, haramlara giden yolu da tıkamada önemli bir güzellik olarak değerlendirilecek bir husustur. Evet, başörtüsü ise kadınlar için Allah'ın emirlerine uygun olarak örtünme, diğer tesettürle alakalı giysilerle birlikte bir iman alametidir, bir İslam şiarıdır. Ruhumuz gibi vücudumuz üzerinde de Allah'ın hakimiyetini kabul edişin belgesi olan bir ibadettir tesettür. Örtünme çağımızın zulüm egemenliğine karşı cihadı, başörtüsü de bir hürriyet bayrağıdır bir Müslüman hanım için. Başörtüsü ve onunla beraber İslami tesettür, hicap ve iffet, haya, Müslüman bayanların bayrağıdır, şiarıdır, simgesidir. Başörtüsü Allah'ın emri olması yanında nice hikmetleri de olan Müslümanın vazgeçemeyeceği ciddi bir güzel semboldür. Bunu bilen İslam düşmanları başörtüsüne al görmüş boğa gibi saldırmaktan vazgeçmiyor. Onu kamusal alanlardan uzaklaştırmak için bütün güçlerini kullanıyorlar. Müslümanların yöneticisi kabul ettiği insanlarsa bunlara sadece seyirci kalıyor. Kendi hanımlarının başörtüsünü veya milletvekillerinin başörtülerini bile yeterince müdafaa edememe durumunda oluyorlar. Ama işi laf kalabalığında sadece oy toplamak için insanları oyalama peşinde oluyorlar. Evet, kim insanları oyalıyorsa o kadar oy alıyor. Oy alıyor diyebiliyoruz. Onun için bunları böyle basit siyasi malzeme olarak değerlendirmekten öte tümüyle tevhidi doğrultuda tağut kavramı yapısında düzenin değişmesi ve İslami değişim ve dönüşüm çerçevesinde değerlendirmeden çözüm arayışlarının sadece oyalamalardan ibaret olduğunu insanlar bu kadar senedir bu kadar kandırmalardan sonra anlamıyorlarsa tekrar dinlerine yönelip dinlerini doğru anlamaları gerektiğini tavsiye etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün maalesef parçacı yaklaşımlarla örtülü çıplak diyeceğimiz yarı tesettürlü kızlarımızın durumuyla içler acısı olan üniversitelerdeki başörtüsü ve kamusal alanlardaki başörtüsü yasağıyla ilgili çok şeyler söylenebilir. Bütün bunları biz tekrar edelim, olayı temelden değerlendirerek eğitimi İslami ölçüler içinde hangi eğitimin, hangi ilmin farz olup olmadığını, okullardan insanlar Allah'ın emri doğrultusunda bir ilim bekleyip beklemediklerini, kıyafetin, tesettürün, başörtüsünün teferruat mı yoksa dinin önemli bir emri mi? Bugünkü okulların başörtüsünden çok daha önemli, İslami manada farz olan, gerekli olan bir ilmi mi verip başka şeyleri daha çok alan bir durumda mı olduğunu değerlendirme yaparak çözüme gidileceğini düşünüyoruz. Bunlar hepsi uzun uzun konular. Şu anda sadece işaret etmekle yetiniyorum. Sadece üniversitelerde ve sadece başörtüsünü istemek, Müslümanın dini çok eksik, çok parçacı, çok yanlış anladığının bir uzantısı demektir. Onun için hanımların cihadı Allah'ın emrettiği şekilde giyinmek olmalıdır. Kur'an'ın ayet dediği bir örtüye biz İslami manada bir cihat, bir tebliğ, bir korunma, bir Allah'ı hatırlatma aracı olarak değerlendirmemiz, onu o şekilde düşünmemiz gerekmektedir. Örtü insanlara Allah'ı hatırlatır. Başı açıklık da insana şeytanı, fuhşiyatı emreder. Örtüsüzlük de bir hayat tarzıdır, bir kimliktir. Peygamberimizden, dinimizden değil, batıdan gelen, şeytani anlayışlardan gelen bir yaklaşımdır. Dolayısıyla cennet ve cehennem ne kadar birbirinden uzaksa, tesettürle tesettürsüzlük de birbiriyle o kadar zıt anlayışlardır. Kafirler ve İslam dışı rejimler açısından açıklık niye çok önemlidir? Niye taviz vermek istemezler okullarında, resmi dairelerinde? Bunu tekrar edelim, değerlendirmiş olsak biz tesettürün ne kadar önemli olduğunu ifade edebiliriz. Onun için örtüye savaş açanlara tavır koymalıyız. Onları dost kabul etmemeliyiz. Onlar sırf Allah'ı hatırlattığı için, İslam'ın simgesi olduğu için buna karşı çıkıyorlarsa, biz onları savunan, onlara tavır almayanları bile tavır alınması gereken zihniyetler olarak görmek mecburiyetimiz var. Evet sevgili dinleyiciler, elbise ve tesettür konusunda bir masalla konuşmamı bugünlük noktalamak istiyorum. Andersen'in bir masalı vardır meşhur. Hemen hepiniz bilirsiniz. Bu meşhur masalı bir tekrar hatırlatmış olayım. İki terzi ülkenin başkentine gidip terzilikte çok yetenekli oldukları ve ünlülerin giydiği vücuda en çok yakışan giysileri kendinin diktikleri hususunda kralı ikna edip kandırırlar. En iyi elbiseyi biz dikiyoruz. Dünyada bütün ünlüler bizim diktiğimiz elbiseleri, kreasyonumuzu kullanıyor derler. Bizim asıl hünerimiz krallara yalnız şereflilerin görebildiği ve onursuz ve erdemsizlerin göremediği giysiler dikebilmemizdir. Eğer izin buyurursanız size de böyle bir giysi hazırlayalım derler terziler krala gelip. Dolayısıyla öyle bir elbise dikecekler ki sadece şerefliler görecek. Kral gayet hoşnut bir şekilde bu teklifi kabul ediyor ve kendisine bu tür bir sihirli giysi dikmeleri için çok miktarda altın ve gümüş vererek terzilerin memnun edilmesini ve giysinin kumaşının da altından ve süslemelerinin gümüş olmasını isteyerek onlara bu fırsatı veriyor. Dolayısıyla terziler çokça altın ve gümüş alarak hazırlıklarına güya başlıyorlar. Geniş ve uzun bir iş yeri hazırlayıp iğ, çark, makas ve iğneleri kullanarak kumaşa, altına ve gümüşe dokunmadan güya kumaş örüp giysi dikiyormuş gibi ellerini maharetle havada sallayıp duruyorlar terziler. Hayali görünmeyen bir elbise dikiyor gibi hayali olarak ellerini böyle iğne, iplik ile bir şeyler yapıyor, gösteriyorlar. Derken kral bir gün sadrazamını hazırlanmakta olan elbiseyi görmeye gönderiyor. Ne ki sadrazam ortalıkta hiçbir şey göremedi ama başkalarının şerefsizliğini anlamalarından çekinerek kendisini onursuz, şerefsiz diye nitelemelerinden utanarak tam bir ciddiyetle giysiyi methedip terzileri övmeye başladı ve krala işin en güzel bir şekilde devam ettiğini rapor etti. Diğer yüksek rütbeli görevliler de terzileri ziyaret ettiklerinde hiçbir şey görmemelerine rağmen şerefsiz olduklarının anlaşılmaması için acı gerçeği gizleyip terzileri ve elbiseyi övmekte birbirleriyle yarışmaya başladılar. Derken sıra krala geldi ve o değerli ve garip elbiseyi giymek üzere krallık terzihanesine gitti. Tabii ki kendisi de hiçbir şey göremedi. Ama herkesin arasında tek şerefsizin kendisi olduğunun anlaşılmaması için inanmaya ve tedirgin bir şekilde giysinin varlığını, güzellik ve zarafetini kabul etti ve provasını yapsınlar diye aynanın karşısına geçti. Evet, hokkabaz terzilerse ileriye geçip geriye gelerek aynanın karşısında çıplak duran ve korkudan devamlı giysiyi öven kralın sırtında olmayan giysiyi bir güzel prova ettiler. Dolayısıyla böylesine hayali bir giysiyi varmış gibi göstermek için bütün hünerlerini sergilediler. Sonunda sıra halkın kralın bu sihirli elbisesini görebilmesi için şehirde görkemli bir şenlik düzenlenmesine geldi. Şenlikte şehirliler alışıla geldiği üzere caddenin iki tarafına sıralandılar. Evet, herkes gurur ve vakarla önlerinden geçen, yerde sürünmemesi için giysinin eteklerini iki uşağın tuttuğu ve saraylılar, ileri gelenler, amirler ve vezirlerin hürmet, hayret ve mutluluk içinde peşinde yürüdüğü çıplak kralı gören halkın tümü giysiyi görmedikleri halde şerefsiz sayılmamak endişesiyle hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attılar ve kralı yeni elbisesinden ötürü kutladılar. Halbuki kralın üzerinde hiçbir elbise yok idi. Ama sevgili dinleyiciler, ne olduysa oldu. Ansızın halkın arasından küçük bir çocuk bir çığlık attı. Bu adam çıplak, kral çıplak. Neden elbisesi yok sırtında? Biçare annesi bütün gayretine rağmen çocuğu bu sözleri tekrar etmesine engel olamadı, çocuğunu susturamadı. Çocuk bir kez daha bağırdı. Kral çıplak. Yavaş yavaş birkaç çocuk daha bu sözleri tekrarlayınca şehirliler arasında fısıldaşmalar başladı ve birdenbire herkes bir ağızdan çığlığı bastılar. Kral çıplak, kral çıplak. Neden? Evet, masal burada bitiyor. İşte Batı medeniyeti de bu şekilde gösteriş yapıyor. Ve insan için bir giysi giymek, giysi biçmek, insana bir kıyafet modeli hazırlamak için modalarını, yaşama biçimlerini insanlara okullarıyla, televizyonlarıyla dayatıyor, insanları yönlendiriyor. İnsanlara bir kıyafet biçmek istediğini belirtiyor. Evet sevgili dinleyiciler, işte Batı böyle bir giysiyi insanlara takdim ediyor. Onları böyle bir kıyafete zorluyor. Ama gerçekte sırtına giysi geçirmek yerine insanı çıplaklaştırıyor. Hiç kimsenin de ortada kıyafet, giysi filan diye bir şeyin bulunmadığını ve bütün bu moda, kumaş ve falan filanın insanın çıplaklığı olduğunu söylemeye cesareti gelmiyor. Hepsi de bütün altın ve gümüşü alıp götüren ve hala da götürmekte olan hokkabaz terzilerin kendilerini şerefsizlikle, Batı uygarlığına karşı çıkmakla, yozlukla, yobazlıkla, irticayla itham etmelerinden korkuyor. Acaba bu Batı propagandasının esiri ve aşığı dünyada bir halk olsun yok mudur ki o çocuğun yürek temizliğine sahip olsun ve Batı'da insanın sırtına elbise diye geçirilen şeyin örtünme değil, çıplaklık olduğunu söylesin. Çıplaklığı giysi olarak kabul eden bu dünyaya karşı cüret edip feryat edebilecek çocuk dürüstlüğüne sahip bir toplum ortaya çıkmak durumunda mıdır, çıkacak mıdır? O toplum niye biz Müslümanlar olmayalım? Evet, ne mutlu tesettürünü bayraklaştırıp cihadını ilan eden, hicap bilincine sahip, takva elbisesini hiç üzerinden çıkarmayan iffet ve haya timsali hanımlara, kılık kıyafet ve yaşayış prensiplerini İslami ölçülere göre tanzim edip namusunu muhafaza eden edepli gençlere, gözünde haram bakışların isi olmayan erkeklere ve yüzünde haram bakışların lekesi olmayan kızlarımıza selam olsun. Sevgili dinleyicilerim, zinaya yaklaşma, fuhuş ve tesettürün bazı yönlerini vurgulamak üzere Allah'a emanet olun.